Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda İnfak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah, ihsanı bol olandır, bilendir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24'te 1401 Hicri Kameri, 21 Cemadiyusani 1444 ve Miladi 14 Ocak 2023 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile Türkiye-Suriye ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, yılın sorgununa özel, ilahi önderler ve kalıcı tri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Yeni Emniyet Genel Müdürü Cumhurbaşkanı ile görüştü. İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Irak Başbakanı Tahran-Riyad görüşmeleri hakkında açıklamada bulundu. İsveç Başbakanı Erdoğan karşıtı eylemin İsveç'in NATO üyeliği için bir sabotaj olduğunu söyledi. Ve El Halil'de yürüyüşe işgalcilerin müdahalesinde yaralananlar oldu. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan General Ra'dan bugün Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi General Ahmed Rıza Ra'dan'ı ülkenin Genel Emniyet Müdürlüğü'ne atanmasından dolayı tebrik ederek bu atamanın General Ra'dan'ın değerli deneyim, taahhüt ve etkinliğini gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni dönemde vatandaşlar ve kamu ile yakın etkileşim içinde bulunmak ve teşkilatın fedakar personelinin kapasite ve gücünden iyi şekilde yararlanmak suretiyle toplumsal güvenliği daha da pekiştirmek, suç işlenmesini engellemek, kamu düzenini sağlamak, ülkede adaleti yaymak ve güven ortamı güçlendirmekte başarılı olmasını temenni etti. Reis ayrıca hükümet olarak Emniyet Genel Müdürlüğü güçlerine desteği hazır olduklarını ifade etti.
İngiltere'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik sınırlarını ihlal etmesi dahil anormal müdahalelerine tepki olarak bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliffe, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İran'ın milli güvenliğini korumak için kararlı girişimin diğer ülkelerin memnuniyetine bağlı olmadığı bildirildi. İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Direktörü tarafından bakanlığa çağrıldı. Çağrıda İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi ulusal güvenliğine karşı sabotaj girişimlerine yönelik itirazları İngiliz hükümetine iletildi. İngiliz istihbarat servisinde çalışan Ali Rıza Ekberi'nin idam cezasının infaz edilmesinin ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran İngiliz vatandaşı Ali Rıza Ekberi'nin idamından şaşırdığını ifade ederek İran İslam Cumhuriyeti nizamını barbar bir rejim ve bu idamı acımasız ve korkakça bir eylem olarak nitelerken İngiliz Savunma Bakanı da İran'ı tehdit etti. İngiliz Büyükelçisini çağıran İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Direktörü, İngiltere yönetiminden Ali Rıza Ekberi için planlanan tuzak konusunda elde edilen sağlam bilgilere işaretle İngiliz yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik sınırlarını ihlal eden sıra dışı temasların sağladığı için hesap vermesi gerektiğini belirterek, ajanına haksız ve müdahaleci desteğinin saygıya dayalı ilişkiler iddiasıyla bağdaşmadığını vurguladı. Yetkili İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini korumak için kararlı girişiminin İngiltere dahil başka hiçbir ülkenin memnuniyetine bağlı olmadığını kaydetti. İngiliz Büyükelçisi İran'ın itirazlarını Londra yönetimine ileteceğini görüşmede bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriyeli makamlar ile görüşmek üzere Şam'a gitti. Lübnan'daki temaslarının ardından Şam'a geçen İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. Dışişleri Bakanı Beşar Esad ile görüşmesinin ardından bugün ikili konuları Suriyeli mevkidaşı ile ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile telefon görüşmesinin ardından bu ziyaret gerçekleşti. Emir Abdullahyan yaptığı konuşmada istişarelerin bu ve koordinasyonların devam edeceğini belirtmişti. Yapılan ziyaret Emir Abdullahyan'ın Suriye'ye gerçekleştirdiği 5. ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı'nın Batı Asya turu ile ilgili ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan'daki temaslarının ardından Suriye'nin başkenti Şam'a geçti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan temaslarını tamamladıktan sonra Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Şam'a gitti. Emir Abdullahyan bugün Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ile bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki temasları kapsamında mevkidaşı Abdullah Vuhabib ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İran Dışişleri Bakanı Vuhabib ile görüşmesinde bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra Lübnan ve İran arasındaki ekonomik işbirliği potansiyeli ve Lübnan'ın enerji krizini ele aldıklarını ifade etti. Türkiye-Suriye diyalog görüşmelerine dair Emir Abdullahyan iki ülke arasındaki sorunların çözümü hususunda yürütülen görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Görüşmelerin iki ülkenin çıkarlarına olumlu yansıyabileceğine inanıyoruz dedi. Dışişleri Bakanı dün Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah ile de bir araya geldi. Resmi ziyarette bulunmak üzere Beyrut'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrullah ile görüşmesini değerlendirdi. Resmi ziyarette bulunmak üzere Beyrut'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrullah ile görüşmesini değerlendirdi. Emir Abdullahyan'ın paylaşımında şu ifadeleri yer verildi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Sayın Hasan Nasrullah ile önemli görüşmelerde bulundum. Bölgenin maksimum güvenliğini sağlamak için direniş şüphesiz en iyi durumdadır. Etkili bölgesel diyalog ve işbirliği, güvenlik, ilerleme ve toplu kalkınma için en iyi seçenektir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. Amerika'nın petrol yaptırımlarına rağmen Aralık 2022 İran'ın Ham petrol ihracatı günlük 1,4 milyon varil oldu. Enerji danışmanlık firması Vortex Sanan verilerine göre Aralık 2022'de İran'ın ham petrol ihracatı Amerika'nın Tahran'a yönelik petrol yaptırımları uygulamasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. G7 ve Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne ambargo ve tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girmesinin ardından Çin'in bağımsız rafinelerinin İran petrolüne rağbeti arttı. Amerika eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin İran'ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti. İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından Amerika Hazine Bakanı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.
Irak Başbakanı ülkesinin İran ile ilişkilerini olumlu nitelendirerek Bağdat'ın Tahran ile Riyad'ın görüşlerini yakınlaştırmaya çalıştığını vurguladı. Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani resmi temaslar için bulunduğu Almanya'da Deutsche Welle kanalına verdiği röportajda Bağdat'ın komşu ülkelerle ilişkilerini değerlendirdi. Şia-i Sudani, Irak ve komşuları arasında karşılıklı saygı, ortak çıkarlar ve iç işlere karışmama ilkesine dayanan dengeli ilişkiler bizim için en iyi yaklaşımdır, dedi. Tahran ile Riyad arasında ilişkilerin yeniden başlaması için yürütülen müzakerelere değinen Sudani, Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere bölge ülkeleri ile İran arasındaki bakış açısını yakınlaştırmak, hükümetin izlediği ve sürdürmekte olduğu bir yaklaşımdır. Çünkü bu bölgedeki gerginliğin azalmasına yardımcı olur ve Irak'ın ve bölgenin güvenliğine yansıyacaktır, ifadelerinde bulundu. Sudani, İran ve Suudi Arabistan'dan yanıt aldık ve yakın gelecekte Bağdat'ta görüşmeler yeniden başlayana kadar bu çabayı sürdüreceğiz ifadesini kullandı.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, PKK destekçilerinin başkent Stockholm'da belediye binası önündeki Erdoğan eylemi için bu olay İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır ifadesini kullandı. Kristersson, İsveç'in Kiruna kentinde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. İsveç Başbakanı eylemi bir kez daha iğrenç olarak nitelendirerek her ülke yabancı bir liderin infazını temsil eden bir olayın sergilenmesinin iğrenç olduğunu düşünür. Özellikle bizim önde gelen politikacılarımızdan ikisinin suikast uğradığını hatırlarsak, bunun kabul edilemez bir olay olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu olay İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır ifadelerine kullandı. İsveç'in TV4 televizyonuna da bir açıklamada bulunan başbakan, demokratik seçim ile göreve gelmiş bir yabancı liderle bu şekilde alay edilmesi çok ciddi bir gelişmedir, dedi. Kristersson, Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un İsveç Meclis Başkanı Anders Lorle'nin 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapması planlanan ziyaretini iptal etmesine ilişkin de bu ziyaretin en yakın zamanda gerçekleştirilmesini umduğunu kaydetti.
Amerika Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insan hakları sicilini iyileştirmediği ve Amerika'nın bölgesel müttefiklerini tehdit etmeyi bırakmadığı sürece F-16 savaş uçaklarının Türkiye transferini engellemeye devam edeceğini söyledi. Demokrat Parti New Jersey Senatörü, Erdoğan yönetiminin 40 adet F-16 satışı ve 80 adet uçağın modernizasyonu konusundaki uzun süredir isteğine karşı çıkmaya devam ediyor. Wall Street Journal gazetesine göre Biden yönetimi Türkiye F-16, Yunanistan için de F-35 savaş uçağının satışını Kongre'ye bildirmeyi planlıyor. Gazete satış anlaşmasının Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına izin vermesine bağlı olacağını da yazdı. Ancak Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez'in fikrini değiştirmediği, satışa karşı çıkacağı bildirildi. Senatör Menendez'in geçen ay Beyaz Saray'a satışı desteklemeyeceğini söylediği bildirildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisi Kongre resmi olarak bildirmeden, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisi Kongre resmi olarak bilgilendirmeden potansiyel askeri satışlar hakkında yorum yapmadıklarını söyledi. Mart'ta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta Washington'a giderek Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le F-16 konusunu görüşecek. Görüşmede Erdoğan yönetiminin son zamanlarda Esad yönetimine yakınlaşma politikasının da ele alınması bekleniyor. Biden yönetimi Ankara'nın Esad yönetimiyle ilişkilerini normalleştirme girişimine karşı olduğunu açıklamıştı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı'nca Kordon boyundaki öğretmen evinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. AK Partili Turan, 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin erkene alınması hakkında konuştu. Turan, herkes Haziran seçimlerindeki engellere baksın. Hac meselesi var, okulların tatili meselesi var, Kurban Bayramı var. Bunlara baktığımızda 18 Haziran'a razıyız ama halkın daha rahat oy kullanmaya tarih bulalım diyoruz diye konuştu. Altılı Masa'ya da değinen Turan şöyle devam etti. Altılı Masa diye ifade edilen yapı ortaya koydukları güya alternatif modelin ne kadar anlamsız, siyaset felsefesinin dışında bir metot olduğunu öğrenme imkanı buluyoruz yorumunda bulundu. Turan ortada bakan paylaşımlarından başlayan muhtemel krizlere, kendi aralarındaki kavgalara hep beraber şahitlik ediyoruz. Altılı Masa'nın kurtlar sofrası değil, tilki masası olduğu ortaya çıktı. Herkes kendi dışındaki partilere rakip olarak bakıyor. MHP bizim rakibimiz değil, refikimiz. Herkesin eteğindeki taşı döksün, iddialara bakın, kriz, kaos, kavga, ganimet, paylaşımı gibi kavgaları görüyoruz dedi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde üst bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan uzman çavuş Selçuk Kurt'un yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 13 Ocak 2023 tarihinde BTO mensuplarınca bir üst bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan tank uzman çavuş Selçuk Kurt derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
Bugün Filistin'in Batı Şeria bölgesinin güney kesiminde yer alan El Halil vilayetinde El Halil şehrinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinin Zübeydin mıntıkasında iki Filistin'e ait arazilerin gasp edilmesine protesto amacıyla düzenlenen yürüyüşe işgal güçlerinin müdahalede bulunması onlarca kişinin atılan gaz bombalarından etkilenmesine neden oldu. İşgal güçlerinin gösteriyi dağıtmak amacıyla katılanların üzerine yoğun bir şekilde ses ve zehirli gaz bombaları attıkları, gazetecileri ve gençleri olay yerinde uzaklaştırdıkları, yürüyüşe destek için gitmek isteyenlerin buluşma yerine ulaşmalarını engellemek amacıyla Mesafir Yatta bölgesinde birçok yere askeri kontrol noktası kurdukları ifade edildi. İşgal güçlerinin Vafa Haber Ajansı'nın foto muhabiri meşhur El Vahabi, birkaç saat rehin tuttuktan sonra serbest bıraktıkları belirtildi. Çevredeki birçok köyden gösteriye destek amacıyla gelenler olduğu dile getirildi.
The Sun gazetesi İngiltere'nin Ukrayna'ya 12 adet Challenger 2 tankı göndereceğini bildirdi. Gazetenin İngiliz hükümetinden bir kaynağa dayanarak verdiği habere göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Ukrayna'ya 12 adet Challenger 2 tankını göndermeye karar verdi. Gazeteye konuşan kaynak, Başbakan İngiltere'nin Ukrayna'ya karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini, savunma için gerekli ekipmanın sağlanması ve savaş alanındaki durumun yeniden dengelenmesinin de buna dahil olduğunu açıkça belirtti ifadelerini kullandı. Gazeteye göre 4 adet Challenger 2 tankı Ukrayna'ya hemen, geri kalan 8 tank ise kısa bir süre sonra teslim edilecek.
Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Rusya'nın füze saldırıları nedeniyle ülkedeki enerji altyapı tesislerinin hasar gördüğünü bildirdi. Şirketin Telegram kanalından yayınlanan açıklamada ise ülkedeki bazı enerji altyapı tesislerinin vurulduğu ileri sürülerek hangi tesisler olduğu hakkında bilgi verilmedi. Ukrayna'daki enerji sistemindeki sıkıntının devam ettiği belirtilen açıklamada, ülkedeki tüm bölgelere gün boyu geçerli olan tüketim limitleri getirildi, kaydedildi.
Ve Litvanya ve Letonya arasındaki gaz iletimini sağlayan büyük bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Litvanyalı gaz iletimi merkezi operatörü Amber Grid, patlamanın Litvanya'nın kuzeyindeki Pasvul kenti yakınlarında Litvanya-Letonya arasında doğal gaz iletimini sağlayan boru hattında patlama yaşandığını açıkladı. Amber Grid ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralı olmadığını belirtirken patlamanın yerleşim yerinin dışında bir bölgede meydana geldiğini söyledi. Grid, Litvanya'nın kuzeyine ve Letonya'ya doğal gaz taşıyan boru hattının birbirine paralel iki hattan oluştuğunu, patlamanın yalnızca bir hatta meydana geldiğini, ikinci hattaki gaz akışının ise normal seyirde devam ettiğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz işgal rejimi İsrail'in artan cinayetlerine İran'ın tepkisi konusunda. Siyonist rejim İsrail'in son sıralarda Filistinlilere yönelik cinayetlerinin yoğunlaşarak arttığı görülmektedir. Bu durum İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddi tepkisine yol açtı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Siyonist rejim tarafından 2022 yılında işlediği cinayetleri ve Benjamin Netanyahu'nun iktidara gelmesine dikkat çekerek, Siyonist rejim tarafından 2022 yılında 224 Filistinlinin şehit edilişini işaretle, dünyaca bilinen bir teröristin ele başlığında İsrail rejiminin organize terörünün artabileceğinin, Siyonistlerin Filistinlilere karşı cinayetlerin artışına ilişkin endişelerin yoğunlaştığını kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani paylaştığı tweet mesajında, mazlum Filistinlilerin şehit edilişi dahil işgal topraklarında Siyonist rejimin cinayetlerine temasla 24 saatten az bir sürede Batı Şeria'da 3 Filistinlinin Siyonist işgalcilerin açtığı ateş ile şehit olduğunu, 2023 yılında ilk 2 haftadan az bir sürede 3'ü çocuk olmak üzere 7 Filistinlinin şehit olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün belirttiği gibi 2023 yılının başından geçen kısa sürede işgal rejimi İsrail'in Filistinlilere yönelik cinayetlerinin şiddet kazandığı anlaşılıyor. 2 haftadan az bir sürede 7 Filistinli şehit eden işgal askerleri onlarca Filistinliyi de yaralamıştır. Filistin Esirler Kulübü'nün yaptığı açıklamaya göre korsan rejim İsrail, işgal güçleri, Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde 2023 yılının ilk 12 gününde toplamda 170 Filistinli gözaltına aldı. Esirler Kulübü 12 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada işgal güçlerinin Batı Şeria bölgesine ve Kudüs çevresinde bazı kasabalara ve mülteci kamplarına tekrar tekrar baskınlar düzenlediğini ve tutuklamalar yaptığını duyurdu. Bunların başında da El Halil'deki Beyt-i Ömer kasabası, Beytlahim'in güneyindeki Dehişe mülteci kampı ve Kudüs'ün yakınındaki Kalendiya mülteci kampı yer alıyor.
Açıklamada esir almaların daha çok askeri kontrol noktalarında yoğunlaştığına, zaman zaman sözde ifade vermek bahanesiyle işgal rejiminin istihbarat teşkilatının merkezlerine çağrılan bazı kişilerin de buralarda rehin alındıklarına, bazı kişilerin teslim olmaya zorlamak amacıyla aile fertlerinden farklı kişilerin de esir alındığına dikkat çekildi. Kulübün açıklamasında esir aranlar arasında kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve yaralı ayırmaksızın her kesimden insanların bulunabildiği, bu kişilerin gözaltına alınması için evlere baskın düzenlenmesi esnasında büyük bir tahribat yapıldı, yakalama esnasında da insanlara vahşi saldırılar düzenlendi, vurgulandı. Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı gibi Siyonist rejim İsrail'in miladi yılda Filistinlilere yönelik tanıdık zulüm, cinayet, baskı, saldırı ve gözaltına alma eylemlerini tırmandırmıştır. İşgal topraklarında Benjamin Netanyahu'nun iktidara gelmesinden sonra Siyonist rejimin cinayetlerinin artması, onun iktidarının devamında Filistinlilere karşı daha baskıcı politika takip edeceğini göstermekte. Bu durum, İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinin tepkisine de yol açarken, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan'a yaptığı ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmelerinde de aynı konuyu Lübnanlı yetkililer ve şahsiyetlerle ele aldı. Filistinliler işgal rejiminin cinayetleri karşısında saflarını birleştirme ve güçlendirmeye devam etmekte. 70 bini aşkın Filistinlinin cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplanması, direniş hareketlerinin uyarıları, dışarıdaki Filistinliler Halk Kongresi Genel Kurulu 5. toplantısını bugün İstanbul'da bayrağını kaldır sloganı ile gerçekleşmesi ve işgale karşı ortak cephenin kurulması çağrısı gibi olaylar ve etkinlikler, çok katmanlı krizlere maruz kalan Siyonist rejiminin Netanyahu'nun yeni iktidarı döneminde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını göstermektedir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İngiltere ve Japonya'nın askeri işbirliğinin artması konusunda. İngiltere ve Japonya başbakanları askeri işbirliğini geliştirmek amacıyla geçen günlerde Londra'da önemli bir askeri anlaşmaya imza attılar. Söz konusu askeri anlaşma, tarafların birbirinin topraklarına askeri güç konuşlandırmasına izin veriyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile birlikte önemli bir askeri işbirliği bağlamında ilk adımı atmış oldular. İngiliz basınından Daily Telegraph'a göre iki ülke ortak askeri tatbikat da düzenleyecekler. Dünya ekonomik bir güç olarak tanınan ve şimdiye kadar yaptığı anlaşmaların tamamı ekonomik amaçlı olan Japonya devleti, İngiltere ile askeri anlaşmaya imza atarak uluslararası arenada askeri yaklaşım takip etmeye başladığını ortaya koydu. Başka bir ifadeyle Tokyo yönetimi Amerika tarafından sıcak karşılanan askeri bütçesini arttırdıktan sonra uluslararası arenada askeri münasebetlerini güçlendirmeye çalışmakta. Bu alanda Amerika ve İngiltere, Japonya için özel konuma sahip ülkeler. Çünkü Japonya, Doğu Asya'da Washington'un stratejik müttefiği sayılmakta. Bu nedenle Amerika'nın bölgesel politikaları çerçevesinde rol ifa etmekte. Tokyo'ya göre Japonya, Amerika'nın Çin karşıtı politikaları doğrultusunda ne kadar hareket edebilirse, bu ülke karşısında kendi bölgesel konumunu takviye edebilir. Uluslararası gelişmeleri takip eden uzmanlardan Rui Sıfat, bu bağlamda yaptığı değerlendirmede, Japonya'nın bölgede askeri varlığı ve kendi gücünü geliştirmek için büyük adımlar atmakta olduğunu ve bu yüzden hiç kuşkusuz bölgede Amerika'nın müttefiği olan Güney Kore'nin bile bölgesel tepkilere yol açacağını belirtti.
Çin ve Güney Kore başta olmak üzere bölge ülkeleri, Japonya İmparatorluğu'nun 2. Dünya Savaşı'ndan önce işlediği cinayetlerine protesto etmekte olup, Japonya ordusunun sömürgecilik günlerine geri dönmesi halinde yeniden bölgede cinayet içerikli politikalarını tekrarlayabileceğinden endişe duymaktadır. Buna rağmen Amerika Çin'e baskı yapma politikası çerçevesinde bölgede Japonya'yı üstün bir askeri güce dönüştürmeye ve mümkün olduğunca bölgenin jandarması haline getirmeye çalışmaktadır. Amerika'nın desteğiyle aynı politika Avustralya ve tarafından da takip edilmekte. Son sıralarda Washington'un çabaları ile Japonya, Avustralya, Güney Kore ve hatta Hindistan'ın katılımı ile bazı ittifaklar kurulmuştur. Bu ülkeler Amerikan-Çin geriliminin oluşturduğu fırsatlardan yararlanmak suretiyle kendi bölgeleri korumalarını güçlendirmeye gayret göstermekteler. Bu arada Japonya, kendi ekonomik durumuna göre farklı ve özellikle askeri alanda sıçramak için iyi şartlara sahiptir. Bölge uzmanlarından Şerifi Pur, bu bağlamda şöyle diyor, Japonya anayasal yasa yüzünden orduya sahip olamaz ve Tokyo yönetimlerinin anayasayı gözetleme çabası da sonuç vermiş değildir. Bu nedenle Japonya Amerika'nın yardımı ve Çin karşıtı dahil Washington'un hedef ve çıkarları doğrultusunda askerleşme yaklaşımını takip ediyor. Sonuç itibariyle Japonya'nın İngiltere ile askeri işbirliği özellikle bölge ülkeleri için tepkiler ve hassasiyet oluşturabilir. İngiltere, Japonya ile tatbikat düzenlemeye hazır olduğunu duyurdu. Demek ki Londra, Çin'in çevresindeki sularda askeri varlık göstermeyi peşindedir. Bu da bölge gelişmeleri ve Japonya'nın bölge ülkeleriyle ilişkileri için iyi bir şey sayılmaz. Bu nedenle Çin defalarca Japonya'nın askeri yaklaşım ve başka ülkelerin bölgeye gelmesi hakkında uyarıda bulunmuştur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi
sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Türkiye-Suriye ilişkileri bağlamında özellikle bu ilişkilerin normal hale gelebileceği ihtimali etrafında yaşanan son gelişmeleri gözden geçirmek istiyoruz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, işgali sona erdirmek ve teröre desteği durdurmak için Türk yetkililerle yapılacak etkili bir toplantının gerekli olduğunu söyledi geçtiğimiz günlerde. Sana'nın bildirdiği rapora göre Beşar Esad, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in özel elçisi Alexander Lavrentiev ile gerçekleştirdiği bir görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve yükseltilme mekanizması ele alındı ve toplantıda ayrıca bölgesel ve uluslararası olaylar incelendi. Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye ile görüşme konusunda Şubat ayı başında bu görüşme gerçekleşebilir dedi. Anlaşılan Türk tarafı bu görüşmeyi özellikle seçimlerden önce gerçekleştirmeyi planlamışlar ve şimdi bu taraftan da Suriyeli aslında yetkililer de bu görüşme için öne sürdükleri şartları çok önemli gündemde takip ediyorlar. Hem Türkiye açısından hem kendileri açısından. Şimdi bugün sohbetimizde Suriye'nin bu görüşmeyle ilişkin tutumunu kısaca değerlendirmeye çalışacağız. Uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Selam, hoş bulduk.
Teşekkür ederim katıldığınız için.
Teşekkür ederim.
Geçenlerde sizinle birkaç söyleşimizde Türkiye ile Suriye arasındaki bu ilişkilerin normal hale gelebileceği ihtimal üzerinde konuşmuştuk. Siz kendi görüşlerinizde hem Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili hem dış politikası ile ilgili fikirlerinizi açıklamıştınız. Ancak şimdi Suriyeli tarafın buna nasıl yaklaştığı, özellikle Türkiye için çeşitli şartlar koştuğu da dikkat çekici. Acaba bundan sonra Suriye mi belirleyici bir rol oynayacak Türkiye'nin karşısında? Bunlara ne diyorsunuz? Suriye'nin politikalarını bu normal ilişkiler çerçevesinde nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Aslında Türkiye'nin siyaseti, harbi siyaseti Suriye'ye karşı çok normal bir münasebet olmuyor. Böyle ki Başar Esad ya Suriye devleti Türkiye ile münasebetleri gerginleştirmeyip bu münasebeti girmeyip. Aslında bu Türkiye'ydi ki uydu herhalde bazı vadelere, bazı hıyallara, ham hıyallara ve böyle bir çizeşti ki Suriye'de eləyə bilər orada bir hükümet iş üstə gəlsin ki o daha Türkiyə uyğun olsun, Türkiyənin bölgə siyasətlərində üstün rol ifa eləsin və bəlkə də Suriyədə Türkiyənin bir orada necə deyərlər bir otağı, bir bölgəsi kimin bir hükümet orada baş versin. Bu qürur və bu qələt analiz və tamah əslində Türkiyəni bir bataqlığa çəkib. Bu günləri onun əsaratını daxildə və xaricdə görür. Təbiidir ki, müxalifətdə Türkiyə hökumətinin bu attığı addımları seçicilərdə yansıdacaq siyasətə və onun gətirdiyi mənfi təsiratı və təsiratı göz önünə sərəcək. Və buna görə də indi çalışır Cənab Erdoğan və AK Parti hər halda Suriyə ilə münasibətləri bir yerə gətirsin ki, bu qələt siyasətin acısını biraz azalda bilsin. Vəli hər halda Suriyə dövləti də bir müstəqil dövlət kimi düzdür indi Rusiya Suriye ilə yoxun münasibətdədir, biraz da Dəməşqin boynunda haqqı var onun müstəqilliyindən difa eləyib və ondan söz eşidə bilər. Amma bu o demək deyir ki, Moskva nə desə Suriye onu qəbul edəcək. Suriye dövləti də öz mənfəətinin dalıcandır və əsas mənfəət də ərazi bütövlüyü və hakimiyyətidir. Bu günləri Türkiyə Suriyənin bir neçə bölgəsin işğal altında deməsəkdə hər halda sülhəsi altındadır. Orada gedib demoqlar idarəçilik eləyib, bölgə idarəçilik eləyib, orada bələdiyyə qurub, hər halda İdlib bölgəsində və bəzi başqa yerlərdə hər halda Türkiyə ərazisində Rusiya Suriyə ərazisində Türkiyə qüvvələri bu gün müstəqərridirlər və eyni halda Edilibdə də bir neçə milyon insan orada var diyorların içində milyondan artıq xarici qüvvə var. Onlar teröristdirlər, müəyyən adlı sanlı terörist qruplara mənsubdurlar və təbiidir ki, onların o bölgədə olmağın Suriyə dövləti heç vəcdə qəbul etməyəcək. Türkiyə təbiidir ki, bu hər iki məsələdə, yəni orada Edilib bölgəsində olan teröristlərdən himayəsi məsələsidir. İkincisi də ərazi bütövlüyü, yəni Türkiyə cərə qüvvələrin ünsürlərin çıxarda Suriyə torpağından. Türkiyənin də bu məsələdə sözü var, söhbəti var və istəyi var və istəyir ki, orada Kürt qruplar, YP, CP, YD, hər halda Türkiyə onları öz müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə xətər sayır. Vəli Türkiyə bir halda ki, hələ gələcəkdə öz ərazi bütövlüyün xətərə düşmə bahasına, bahanəsi ilə bu günləri Suriyanın ərazi bütövlüyün xədşədar edə bilməz. Yəni, əgər bölücülük pistisə, bu Suriyada pisti, Türkiyədə pisti. Ola bilməz ki, Türkiyə pisti olan, amma Suriyaya yox. Yəni, Suriyanın ərazi bütövlüyü, evvelə Suriyə dövlətinə mühümdür ki, Türkiyənin ərazi bütövlüyü, Türkiyə dövlətinə. Ona görə Türkiyə təbiidir ki, Suriyə dövlətinin burada istəklərinə beynəlxalq əlaqələr və eyni halda qonşuluq və dostluq münasibəti əsasında baxmalı və onu həyata keçirməlidir.
Tahran Radiosu.
Efendim, şimdi bir başka konu da bu ilişkiler çerçevesinde çok tartışılıyor son günlerde. O da mülteciler meselesidir. Türkiye'de yaşayan mültecilerin bu ilişkilerin normal hale gelmesinden sonraki durumu ve vaziyeti sizce nasıl olacaktır? Suriye kendi vatandaşlarını geri alma planı çerçevesinde Türkiye ile nasıl bir tahammül içinde bulunacak veya Türkiye buna nasıl yanıt verecektir? Mülteciler konusundaki görüşlerinizi de alabilir miyiz lütfen?
Ben bildiğim kadarıyla Suriye'nin mülteciler bu arada hiç problemi yoktu ve isteği de yoktu. Tabii ki o Suriye halkı da öz torpaqlarına kaydıb ve Suriye'de yaşama hakları var. Elbette onların içinde bazı ünsürler, bazı ferdiler olabilirler ki, onların elleri qana bələşib, bazı qatillerde, terrorlarda ya cinayetlerde birbaşa müşarekətleri olabilir. Onlardan başka, kalan halk, insanlar öz torpaqlarına gəldib, öz torpaqlarında yaşama hakları var. Suriye devleti de ona mani olabilmez. Türkiye devleti de ona mani olabilmez. Vəli her halde Türkiye devleti bir zaman çok iştiyakla, şovla kucak açıp ve onları çağırıp, isteyip, bizim yadımızdadır o 2011-ci illerde çadırcıkları grup, şehircikleri grup ve sevinirdiler televizyon kameraları orada birbaşa yayın yapırdı ki bir aile de geldi, bir aile de geldi. Yani sevine sevine onları kabul edipler. Bugün her halde gözlemezler. Vəli təbiidir ki, indi bunlar bir neçə milyon nəfər yox, bəlkə deyirlər, hətta 7 milyona çatır. Bəzi bölgələrdə onların sayca yerli səkənədən sayları daha artıqdır. İstanbulda da sayları gözə dəyərdir. Bəzi hozələrdə də, bəzi sahələrdə də onlar müəyyən işlər görürlər, iqtisadi işlər görürlər. Təbiidir ki, onlar öz ölkələrinə qayıtmalıdırlar. Türkiyə dövləti onlara mane törətməlidir. Suriye dövləti də eyni halda onları da xoş qarşılamalıdır. Onların problemləri də həll olmalıdır. Vəli bəziləri bu barədə bəzi söhbətlər edirlər. Bəziləri bu fikirdədirlər ki, Türkiyə Suriyəlilərin getməyinə qarşıdır Türkiyə hökuməti. Ona görə ki, AK Partiya mənsub olan bəzi iqtisadi qruplar və bəzi fabrika sahibləri, iş adamları Suriyəliləri çox ucuz qiymətə işlədir. Onların demək olar ki, iş qabiliyyətindən istifadə edirlər və çox ucuz. Yəni, əgər bir Türkiyə orada işləsələr, əskəri maaş verməli, eyni halda sığorta eləməlidirlər. Vəli ondan qat-qat aşağı Suriyəlilər işlədirlər və Suriyəlilər də sığorta da eləmirlər. Onlar dərbağı bu ucuz iş görmə qabiliyyətlərinə görə və ucuz insani bir enerji əldə etmək üçün Türkiyə hükuməti də onların getməyini istəmir. Vəli bu məsələ geçdir, həll olunmalıdır. Bu da gələn qabağımı qarşıda olan seçicilərdə yəqin ki, bir mühüm mövzulardan biri ola bilər. Müxalifət də indidən onların getməyini dəstəkləyir. Qışdaroğlu bir neçə dəfə mən eşitmişəm. Öz söyləmlərində bunu qeyd edib və aşkara bəyan edib ki, istir bunların hamısının hürmətinə, ehtiramla, özü demişsən, daha huzuruna ilə göndərsin. Vəli, hər halda bu məsələ Suriyadan çox Türkiyə problemdir və bunu həll eləmək üçün də Türkiyə hökuməti ilə məsələni həll etməlidirlər.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin normal hale gelebileceği konusuyla ilgili yaşanan son gelişmeleri gözden geçirdiğimiz sohbetimizin birinci bölümünü bugünkü yayında sizlerle paylaştık. Röportajımızın ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kehan gazetesinde işgalci Suudilerin Yemen'e saldırılarının devam etmesi, Siyonistlerin tüm engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa'da 70 bin kişinin cuma namazına katılması gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde Avrupa ve Amerika'da sağlık krizini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İngiltere'de sağlık hizmetleri tarihindeki en ciddi sorunlarla karşı karşıya. İngiltere uzun yıllardır tartışılan ulusal sağlık sistemindeki zorlukları aşmaya çalışıyor. Ambulans bekleme süreleri ve acil servislerdeki bekleyiş rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlara göre ülkede sağlık sistemi en zorlu kışı yaşıyor. Koronavirüs salgını sonrası daha da zorlanan sistem şimdi strep A ve grip vakalarındaki artışla karşı karşıya kaldı. Sağlık çalışanlarının grevleri ise devam ediyor. Ambulans personeli ve hemşireler bu ayda grev yapacak. Öte yandan daha önce de ambulans bekleme sürelerinin çok uzun olması nedeniyle hastaların çöp konteynerlarıyla hastaneye taşındıkları açıklanmıştı. Öte yandan Amerika'nın New York şehrinde de iki büyük sağlık kuruluşunda çalışan ve sayıları 7000'i aşan hemşire ve sağlık çalışanı personel yetersizliği ve düşük maaşları protesto etmek amacıyla günlerdir grev yapıyor.
Tahran Radyosu.
İttihat gazetesinde İran'ın devrimci halkının cuma namazı sonrası yürüyüşe katılarak Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere batılı hükümetlerin İran'ın iç işlerine müdahalesini kınaması, Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon temasında iki ülke arasında transit ve enerji alanları başta olmak üzere ekonomik işbirliğinin sürekli bir şekilde geliştirmesinin önemini vurgulaması gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesi Ensarullah liderinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Ensarullah hareketi lideri Siyonist lobinin kadınları yozlaştırarak toplumu yok etme girişimini eleştirerek şöyle dedi. Müslüman kadınlar bugün Hazreti Zehra Selamullah Aleyha'nın izinden gitmelidir. Çünkü o insanlığın, inancın ve ahlakın mükemmel bir örneğiydi. Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin Husi, Hazreti Zehra'nın doğum günü münasebetiyle yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bugünler insanı beşeri ve dini kemal mertebelerine ulaştıran iman esaslarının yerleşmesinde çok önemlidir. Dünya Yahudiliğinin Siyonist lobisi toplum ve aile yapısını yıkmak için kadınları hedef almaya çalışıyor. Yumuşak ve şeytani savaş, kadını yozlaştırmak ve onu toplumu yozlaştırmanın bir aracına dönüştürmek için kadınları hedef almaktadır. Bu yozlaştırıcı savaşla, bilinçle, basiretle, inanca dayalı eğitimle iyi örnek teşkil ederek ve insan hayatı konusunda doğru kavramları sunarak mücadele etmeliyiz. Yahudiler her zamankinden daha fazla fesat yayma peşinde koşmuş ve tüm araç ve olanaklarını bu alanda kullanmışlardır. İmanın ve bilincin gücüyle düşmanın fitne ve karalamalarıyla mücadele etmeliyiz. İnanç odaklı yaklaşım kadına değer katar, onun onurunu ve insanlığını korur. Bu yaklaşımla kadın hayattaki rolünü oynayacak ve salih nesiller yetiştirebilecektir.
Hemşehri gazetesinde Yemen Savaşı'nda Amerika ve İngiltere silahlarının kullanıldığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Oxfam yayımladığı yeni raporunda Yemenli sivilleri öldürmek için Amerikan ve İngiliz silahlarının kullanıldığını açıkladı. Bu Uluslararası Araştırma ve Yardım Kuruluşu yayımladığı raporda şu ifadeleri yer verdi. Suudi Koalisyonu'nun Yemen Savaşı'nda Amerikan ve İngiliz silahlarını kullanması sonucunda son bir yılda onlarca sivil daha öldürüldü. Suudi Koalisyonu Ocak 2021 ile Şubat 2022'nin sonu arasında Yemen'de sivillere yönelik yüzlerce saldırısında yalnızca Londra ve Washington tarafından sağlanan silahları kullandı. İngiltere, Amerika'dan sonra Suudi Arabistan'a ikinci silah tedarikçisi konumundadır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yılın sloganına özel.
Değerli dinleyiciler, yılın sloganı özel isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
İslam İnkılabı rehberi Hicri Şemsi 1401 yılı için üretim, bilgi tabanlı, istihdam yaratıcı adını seçmiştir. Bu doğrultuda yılın sloganına özel birkaç program sizlere sunulacaktır.
Bugünkü sohbetimizde bilgi tabanlı ekonomide bilgi teknolojisinin önemi daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacak.
Küresel ekonomi bilgi çağına gireli birkaç on yıl olmuştur ve bilgi tabanlı ekonomi farklı ülkelerin ekonomik büyümesinin ana ekseni haline gelmiştir. Bu dönemi insanoğlunun uygarlık hareketinin önceki dönemlerinden ayıran ve özel kılan özellik veriler, bilgiler, bilim, yeni iletişim ve bilgi teknolojileri, bilgisayarlar ve internetin üretim yöntemlerinde ve insanoğlunun hayatındaki kilit rol ve konumudur. Fiziksel iş gücü, hatta makine ve otomasyonun gücü, hızla büyüyen bilgi, bilim ve akıllı ve gelişmiş teknolojilerin çıkarına geri çekildi ve ihtisas bilgisi ve bilimi bu dönemde üretimin ve ekonominin en önemli faktörü ve bileşeni haline geldi. Bu nedenle bu çağ, bilgi çağı, bilim çağı, dijital çağ, bilgi tabanlı ve dijital toplumlar, şehirler ve ekonomiler çağı olarak adlandırılmıştır.
Dünya Bankası'nın tanımlamasına göre bilgi tabanlı ekonominin gelişimi dört direğe bağlı olarak insan kaynakları ve eğitim, ekonomik ve kurumsal rejimler, inovasyon sistemi ve bilgi ve iletişim teknolojisi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Dünya Bankası'nın tanımlamasına göre bilgi ve iletişim teknolojisi bilgi tabanlı ekonominin ana bileşenlerinden biridir ve ekonomik büyüme için ön koşuldur. Çok sayıda rapora göre bilgi tabanlı şirketler arasında en büyük paya bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki şirketler sahiptir. Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında bilgi tabanlı şirket sayısının diğer alanlara göre daha fazla olmasının nedenlerinden biri de bilgi ve iletişim teknolojisi sektörünün altyapılarının son yıllarda büyümesi, ayrıca bu tür teknolojilerin küresel büyüme sürecidir.
Bilgi ve iletişim teknolojisi çeşitli özellikleri ve yetenekleriyle İran'da dahil olmak üzere farklı ülkelerde istihdam yaratma alanında önemli bir etki yaratmayı başarmıştır. Bilgi ve iletişim istihdam yaratma alanında herhangi bir faaliyetin gerekli iki kanadıdır. İran'da bilgi teknolojisine önem verilmesi de yıllar önce başlamış ve devrimin yüce lideri tarafından da hep vurgulanmıştır. İslam İnkılabı rehberi Hicri Şemsi 16 Şehriver'de bilgi teknolojisinin önemine değinerek şunları hatırlattı. İletişim teknolojisiyle ilgili sanayilerin yaygınlaştırılması, için devletin özellikle Cumhurbaşkanlığı bilimsel ve teknolojik yardımcılığının planlaması ve desteği çok gereklidir. Ve bilgi tabanlı şirketler aracılığıyla bu sanayilerin yaygınlaştırılmasının istihdam yaratmada ve ülkenin ekonomisinin evriminde yüksek etkisi olacaktır.
Hicri Şems'i 1404 yılı Ufku'nun vizyon belgesinde gayri safi milli hasılanın %50'sinin teknoloji odaklı ve bilgi tabanlı odaklı iş alanında gerçekleştirmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir. İslam İnkılabı rehberi Hicri Şems'i 1401 yılı sloganında da ekonominin bilgi tabanlılaştırılmasını vurgulamış ve bu amaca da ulaşmak için bilgi teknolojisinin rolü öne çıkmıştır. İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı İsa Zarepur, yılın sloganını gerçekleştirmek için ülkenin bilgi ve iletişim teknolojisi sektörünün omuzu üzerinde ağır bir sorumluluk olduğunu, bunun bugün ülkenin tüm sektörlerin gelişmesi için altyapı haline geldiğini, diğer teknolojilerin hareket ettirici motoru haline geldiği ve dijital ekonominin çekirdeğini de oluşturduğunu belirtti.
Tahran Radyosu.
İran'da bilgi teknolojisi ve yazılım endüstrisinin büyümesi son yıllarda göz alıcı olmuştur. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte teknoloji insanların hayatında özel bir rol edinmiştir. Öyle ki günümüzde ekonomik faaliyetlerin gerekli araçlarından biri bilgi ve iletişim teknolojisi veya kısaltılmış olarak BIT'tir. İşte bu durum bilgi teknolojisinin ekonomik büyüme için bir faktör haline gelmesine neden olmuştur. Bu nedenden dolayı 22 TIR yani 13 Temmuz İran takviminde bilgi teknolojisi günü olarak adlandırılmıştır.
Bilgi teknolojisinin bu kadar önemli olmasının nedenlerinden biri de istihdam üzerindeki etkisidir. Bilgi tabanlı istihdam, bilgi teknolojisi alanında en önemli nokta olabilir. Çünkü bu alandaki genel eğitim düzeyinin artması nedeniyle bilgi teknolojisinde istihdam yaratmak mümkündür ve sektörün gelişmesi için bir faktör olarak yaratılabilir. Öyle ki bu sorunlara rağmen direniş ekonomisi dış tehditlere karşı daha sağlam ve sıkı bir şekilde devam ettirilebilir. Buna ilaveten bilgi teknolojisinin kullanımı, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, verimliliğin artırılması, ürün ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesinin yanı sıra toplumda talebin büyümesine ortam sağlayabilir. Ticaret alanında baş uzman olan Nazenin Şeyh Sarraf, bilgi teknolojisi kullanımının iş kurma hızını ve motivasyonu artırabileceğinin yanı sıra yeni pazarlara erişimi kolaylaştırarak teknik ve mühendislik hizmetlerine hatta mal ihracatına koşullar sağlayabileceğine inanıyor.
Devrim liderinin bilgi teknolojisi alanına yaptığı vurguya rağmen İran'daki bilgi teknolojisi kullanımı ile gelişmiş ülkelerdeki kullanım arasında hala büyük bir mesafe var. İran Telekomünikasyon Şirketi CEO'su Mecid Sultani, Zahedan'da İran Telekomünikasyonu fiber optiğinin geliştirilmesi için cihatsal hareket operasyonunun başlangıç töreninde bilgi ve iletişim teknolojisi 1401 yılının sloganının gerçekleştirilmesinde ve istihdam yaratmada çok etkili olabilir. Aslında bilim ve teknolojinin ilerlemesi ekonominin ilerlemesine yol açmakta ve ülkenin ekonomik büyümesine doğrudan etki etmektedir dedi.
Sultani sözlerine şöyle devam etti. Bilgi ve iletişim teknolojisinin İran ekonomisindeki ve gayri safi milli hasıladaki payı neredeyse %1'in altındadır. Halbuki aynı pay bazı ülkelerde %7'nin üzerinde hatta bazen de %10'un üzerine çıkıyor. İran Telekomünikasyon Şirketi CEO'su şunları söyledi. İran'ın gayri safi milli hasılasında dijital ekonominin payı 2016 yılından 2020'ye kadar %3,8'den %6,9'a ulaşmıştır. Halbuki küresel ortalama %22,5. Dolayısıyla dijital ekonominin büyümesindeki payımız ile dünyanınki arasında büyük bir mesafe var ve daha hızlı büyümesi gerekiyor.
İran'ın bilgi teknolojisi alanındaki bu durumu dikkate alındığında ve İran İslam Cumhuriyeti'nin temelde seçkin yetiştirici bir ülke olduğu ve bu alanda dünyanın üstün ülkeleri arasında sayıldığı göz önünde bulundurulduğunda bilgi teknolojisi alanına yatırım yapmanın ülkenin ekonomik sorunlarının önemli bir bölümünü çözebileceği veya azaltabileceği söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, yılın sloganı özel isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsuday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen birkaç bölümde İslam peygamberinin engebeli yaşamını ve veladetinden çocukluk ve gençlik çağına uzanan yıllarını kısaca gözden geçirdik. Daha sonra Allah Resulü'nün mübarek yaşamının en hassas dilimine yani Bi'set, Hicret ve Medine'de hükümet kurma gelişmelerini içeren yılları gözden geçirdik ve o hazretin beşeri camiaya İslam ve Kur'an-ı Kerim gibi en büyük armağanları getirdiğini beyan ettik. Şimdi İslam peygamberinin 63 yıllık mübarek ve parlak yaşamından kısa bir değerlendirme sunmak istiyoruz sizlere.
Her insanın yaşamında kader belirleyici zaruretlerinden biri bir model duyduğu ihtiyaçtır. İnsan buna göre yaşamının ideolojik, inanç ve bireysel ve sosyal yaşamının çizgilerini belirler. Ancak bir modeli seçmek için ilk önce seçilecek model hakkında tanım ve bilgi sahibi olmak gerekir. Kuşkusuz bir model seçmeye karar veren insan bu işi titizlikle ve araştırma yaparak gerçekleştirerek en uygun ve en iyi modeli seçecek olursa ilahi inayet sayesinde iyi ve olumlu bir kadere kavuşur. Bilakis modelini körü körüne ve araştırma yapmadan seçen insan doğru yoldan sapmış olur, aydın ve parlak bir geleceği olamaz.
İnsan yaşam için model seçerken iki durum söz konusudur. İlkin, izlemek ve tabi olmak. İkincisi, seçtiğimiz modellerin tavsiyeleri ve öğretilerinden yararlanmaktır. Seçkin ve faziletli modellerin seçiminde insanın zayıf ve güçlü yönleri gündeme gelir ve güdümlü insan seçtiği modelden esinlenerek olumlu yönlerini takviye etmeye ve zayıf yönlerini düzeltmeye çalışır ve böylece seçtiği modele yaklaşır. Bu tür insanlar büyük bir çaba ile sapkınlıklardan, kaymalardan ve benzeri durumlardan sakınmaya ve kemal ve saadet basamaklarından bir bir ilerlemeye çalışır. Ancak yanlış ve olumsuz modelleri seçen insanlar zaten yanlış bir seçim yaptıkları için hiç düşünmeden ve gerekli değerlendirmeleri yapmadan körü körüne seçtikleri yanlış modeli izlemeye başlar ve sonuçta müptezel ve kötü bir yaşam sürdürerek geleceğini mahveder.
Yüce Allah, insanların sınırlı ilim ve tanımlarıyla yanlış yola sapmamaları ve şeytani vesveselerin tuzağına düşmemeleri için beşerin çok yönlü tüm ihtiyaçlarını gözeterek insanlara en mükemmel modelleri sunar. Yüce Allah'ın insanlara sunduğu ilk model tevhid bayraktarı Hazreti İbrahim aleyhisselamdır. Kur'an-ı Kerim Mümtehine suresinin 4. ayetinin bir bölümünde şöyle buyurur. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Yüce Allah'ın üzerine vurgu yaptığı bir başka seçkin model, Hazreti İbrahim aleyhisselamın yolunu sürdüren İslam peygamberidir. Bu durum tüm ilahi peygamberlerin aslında ortak hedefleri olduğunu gösterir. Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinin 21. ayetinde ise şöyle buyuruyor. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.
Tahran Radyosu.
Bazıları İslam peygamberinin ilahi katta yüce ve seçkin makamına işareti, acaba insanlar için o hazreti örnek armanları ve izlemeleri mümkün müdür sorusunu gündeme getirmektedir. Kuşkusuz eğer böyle bir durum mümkün olmasaydı, hekim ve bilgi Allah ona ve kıyamet gününe ve tevhide inanan insanlardan Resulullah'ı örnek armanlarına ve o hazreti izlemelerini istemezdi. Bu görüşü doğrulayan İslam peygamberinden bir rivayette o hazret kendisine sevgi besleme iddiasında bulunan insanlardan sadece burunla yetinmemelerini ve amelde kendisini izlemelerini istiyor. Rivayette şu ifade yer alıyor. Bize karşı sevgi ve aşk iddiasında bulunan fakat bizim sözümüze, yolumuza ve yöntemimize uymayan bizden değildir ve bizim de onunla hiçbir bağımız olamaz. Acaba bunlar Yüce Allah'ın peygamberine Kur'an-ı Kerim'de şu fermanı verdiğini duymamış mıdır? De ki, eğer Allah'ın sevdiği kul olmak istiyorsanız o zaman beni izleyin ki Allah da sizi sevsin.
İslam peygamberinin kusursuz bir model oluşunda dikkat çeken önemli nokta şu ki, Allah-u Teala peygamberini tüm alanlarda ve hiçbir eksikliği ve kusuru olmaksızın tüm insanlara en mükemmel örnek olarak açıklamıştır. İslam peygamberi tevhidin en mükemmel örneğiydi. O Hazret'in tüm bireysel ve sosyal amelleri ilahi amellerdi. Allah Resulü kendisini Allah'ın kulu bilir ancak Yüce Allah'ın katına kulluk eder ve tüm sahte ve yalancı ilahlara tapmaktan bağımsız ve hürdü. Bu özelliğin ilham kaynağı olabilecek cilvelerini Allah Resulü'nün geceleri irfan ve aşk dolu namazlarında görmek mümkün. İslam peygamberi gece karanlığında öylesi irfani bir ortamda gözyaşı dökerek Allah'a ibadet ediyordu. Öyle ki İslam'ı o Hazreti bilmeyenler için bu melekuti ve semavi ortamı idrak etmek asla mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim En'am suresinin 162. ayetinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir.
İslam peygamberi ahlaki ve insani kerametlere bağlılığı konusunda eşsiz bir insandı ve bu bağlamda ün yapmıştı. Tevazu, af, hoşgörü, sadakat, emanettarlık, ahde vefa, sabır, güzel ahlak, sevgi ve şefkat ve diğer onlarca seçkin ahlaki özellik İslam peygamberinin en bariz sıfatlarıydı. Allah-u Teala peygamberi hakkında şöyle buyuruyor. Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Allah Resulü de Bisset'in felsefesini ahlaki değerlere tamamlama şeklinde beyan ederek kendisi bunun için görevlendirildiğini buyuruyor.
Sosyal davranışlarda da İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem eşsiz bir örnekti. Allah Resulü sosyal adaletin uygulanmasına karşı çok hassas davranan biriydi. Bu konuda herkese aynı gözle bakıyor ve halk kitleleriyle güç ve mevki sahibi insanları asla birbirinden ayırt etmiyordu. İslam peygamberi iktidarın zirvesinde yer aldığı halde toplumun mahrum ve yoksul kesimleriyle oturup kalkar, onlarla aynı sofranın başında oturur, aynı yiyecekleri paylaşırdı. Allah Resulü selam vermekte herkesten özellikle çocuklardan daha erken davranırdı. O Hazret tüm sosyal faaliyetlere katılır, asla kendisinin sorumluluğunu başkalarına dayatmaz ve toplumun bütünlüğü ve gönül birliği için her türlü tefrikacı hareketten sakınırdı.
İslam peygamberi insanları hidayete erdirme uğrunda çok çaba harcar ve bir an yerinde durmazdı. O Hazret tüm tehlikeleri ve muhtemel zararları göze alır ve büyük bir sevgi ve şefkat örneği sergileyerek cahil ve sapkın insanları şirk, cahili ve bilinçsizlik karanlıklarından kurtarmak ve ilim ve imanın nurani alemine yönlendirmek için durmadan çalışırdı. Allah Resulü bu yolda o kadar çok acı ve meşakkate katlandı ki gökten vahiy nazil oldu. Resulüm, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini kıyacaksın.
İktisadi işlerde de İslam peygamberinin çok has yeri söz konusuydu. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'den ilham alarak iktisadi faaliyetlerin ve servet üretmenin rolü ve konumu üzerine vurgu yapar ve Bi'set döneminde hurma ağaçları dikmek ve hurma bahçeleri kurmak ve diğer tarım ürünlerini üretmek suretiyle iktisadi alanda faaliyet yürütürdü. Ancak İslam peygamberi ekonomiyi ve servet üretmeyi hedef olarak görmez, sadece bir araç olarak kullanır ve elde ettiği gelir ve kazancının önemli bir bölümünü toplumun mağdurlarına ve yoksul kesimlerine yardım etmek yolunda harcardı. Allah Resulü böylece ve elindeki malı ile cihad ederek ve yoksullara ve yetimlere yardımda bulunmakla onları kendisinden daha öncelikli sayardı. Böylece elinde servet birikmesinden kaçındığı gibi insaniyet nedir bilmeyen ve sırf servet peşinde koşan insanlarla da şiddetle mücadele ederdi. İslam peygamberi hiçbir zaman fani dünyaya karşı ilgi beslemedi, gayet sade bir şekilde yaşadı ve her türlü lüks ve şatafatlı yaşamdan uzak durdu.
İslam peygamberi askeri alanda da güçlü ve etkili bir komandan ve yöneticiydi. O Hazreti düşmanın durumunu titizlikle inceler ve deneyimleri sahabeyi düşman hakkında bilgi toplamaya yollardı. Allah Resulü savaş meydanında büyük bir cesaretle ve Allah'a tevekkül ederek düşmandan asla korkmaksızın savaşırdı. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Ne zaman savaş cephesinde tehlike hissedecek olursak hemen Resulullah'a sığınırdık." Allah Resulü Kureyş elebaşlıları Müslümanlara dayattığı 27 büyük savaşta bizzat İslam ordusunun komutanlığını üstlendi ve tamamen ilahi saiklerin ve ahlaki ve insani ilkelerin çerçevesinde düşmanla savaştı.
Evet değerli dinleyicilerimiz, tüm bu anlatılanlardan hareketle her gerçek Müslüman ve saadet ve mutluluk isteyen her akıllı insan tüm alanlarda İslam peygamberini en mükemmel örnek olarak izlemesi gerektiğini ve her türlü sapmadan korunmak için o Hazretin yaşam tarzını örnek alması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Nitekim İslam dünyasının eski izzet ve iktidar ve vahdetine kavuşmasının tek yolu da İslam peygamberinin izlediği doğru yoldur.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha ile Firavun'un eşi Asiye'yi kıyaslıyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha ve Firavun'un eşi arasındaki küçük bir kıyaslama, Hazreti Zeynep'in azametini gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un eşi imanın örneği olarak gösteriliyor. Kadın ve erkek için dünyanın sonuna kadar. O zaman kıyaslayın, Musa'ya iman eden ve Musa'nın sunduğu hidayete gönül bağlayan Firavun'un eşini, Firavun'un işkenceleri altındayken, tarih ve rivayetlerin belirttiği üzere fiziki işkenceler onu feryat etmeye zorladığında, hani Rabbim demişti, bana cennette bir ev kur ve beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Allahu Teala'dan Allah'ım bana cennette bir ev kur istedi. Aslında ölüm istiyordu. Dünyadan ayrılmak istiyordu. Beni kurtar Firavun'dan ve yaptığı şeyden. Beni Firavun'dan ve Firavun'un sapkın amellerinden kurtar. Asiye'nin, Firavun'un eşi, sorunu, işkencesi, acıları ve sorunları cismi sorundu. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha gibi birkaç kardeş, iki evlat, birçok yeğen ve akrabayı kaybetmemişti ve kendi gözleri önünde kurbangah yerine gitmemişlerdi. Bu ruhsal acılar Hazreti Zeynep-i Kübra Salamullah Aleyha'nın başına geldi. Bunlar Firavun'un eşi Asiye'nin başına gelmedi. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.